Ayrım 4.
Çayırın orta yerinde keçilerini otlatan çoban Pamela kızı gördü. Vicont kendi kendine şöyle dedi. Bilenmiş duygularımın içinde bütünlerin adına sevda dedikleri duyguya karşılık olabilecek hiçbir şey yok. Böyle aptalca bir duygu onlar için bunca önemli olduğuna göre bendeki karşılığı kim bilir ne denli parlak ve korkunç olur. Bunun üzerine sırtında basit pembe bir entari, otların üzerine uzanmış, yarı uykulu, keçilerle söyleşen, çiçekleri koklayan, yalın ayak, etine dolgun Pamela'ya sevdalanmaya karar verdi. Ama soğukkanlı bir biçimde geliştirdiği bu düşüncenin bizi yanıltmaması gerekir. Pamela'yı görünce Medardo uzun bir süredir karşılaşmadığı bir şeyle karşılaşmış, kanında belli belirsiz bir devinim hissetmişti. Korkuyla karışık bir aceleyle bu düşünceleri geçirmişti aklından. Öğleyin dönerken Pamela çayırlardaki bütün papatyaların taç yapraklarının sadece yarısının kalmış, öbür yarısının yolunmuş olduğunu gördü. Eyvah dedi, vadide bunca kız varken bana mı rastlayacaktı? Vicont'un kendisine sevdalandığını anlamıştı. Bütün yarım papatyaları derlerdi, eve götürüp ayin kitabının sayfaları arasına koydu. Öğleden sonra ördekleri otlatıp bataklıkta yüzdürmek için rahibeler çayırına gitti. Çayır beyaz yaban turpu doluydu. Ama bunların da başına papatyaların başına gelen gelmişti. Her birinin yarısı sanki bir makasla kesilmişti. Eyvah dedi kendi kendine. Besbelli beni istiyor. Konsolun aynasının çerçevesine yerleştirmek için bir demet yarım bayır turpu topladı. Sonra bunları düşünmedi. Örgülü saçlarını başının çevresine doladı, entarisini çıkarttı, ördeklerle birlikte gölde yıkandı. Akşam eve dönerken çayırlar körük de denen otlarla doluydu. Pamela hepsinin de sanki birisi yere uzanmış da ağzının sadece yarısıyla bir taraftan üflemiş gibi bir taraftaki tüylerinin dökülmüş olduğunu gördü. Pamela bu beyaz yarım yuvarların birkaçını eline aldı. Üzerlerini üfleyince yumuşacık tüyleri uzaklara uçuştu. Eyvah dedi kendi kendine. Beni istiyor. Ne olacak bu işin sonu? Pamela'nın derme çatma evi öyle küçüktü ki keçilerin birinci kata, ördekleri yer katına soktuktan sonra yer kalmıyordu. Evin çevresi arı doluydu. Çünkü kovanları da vardı. Bodrumsa karınca yuvasıydı. Elinizi rastgele bir yere koyup da çekince üstünün kapkara karınca kaynadığını görürdünüz. Bu durumda Pamela'nın anası samanlıkta yatıyordu. Babası da boş bir fıçının içinde. Pamela ise bir incir ağacıyla bir zeytine gerili hamakta uyuyordu. Pamela eşikte durdu. Ölü bir kelebek vardı. Bir kanadıyla vücudunun yarısı bir taşla ezilmişti. Pamela bir çığlık atıp anasının babasını çağırdı. ''Kim geldi buraya?'' dedi Pamela. ''Az önce Vicont geçti'' dediler anasıyla babası. Kendisine sokan bir kelebeği kovalıyormuş. ''Kelebekler ne zamandan beri insanları sokuyorlar?'' dedi Pamela. ''Biz de duymamıştık hiç.'' ''Gerçek şu ki'' dedi Pamela. ''Vicont bana sevdalandı. Daha da kötü şeylere hazırlıklı olmalıyız.'' ''Oo, sinirlenme, abartıyorsun.'' diye yanıt verdiler ihtiyarlar. Gençlerden fırsat bulduklarında ihtiyarların yanıt vermeye alışık oldukları biçimde. Ertesi sabah keçileri otlatırken oturduğu kayanın yanına vardığında Pamela bir çığlık attı. Korkunç leşler kayayı pisletmişti. Bir yarasanın yarısıyla bir deniz anasının yarısıydı. Biri kara kan damlatıyordu, öbürü yapışkan madde. Birinin kanadı açıktı, öbürünün yumuşak, jelatinli saçakları. Çoban kız kendisine bir haber iletildiğini anladı. Bu akşam deniz kıyısına gel deniyordu. Pamela cesaretini toplayıp gitti. Deniz kıyısında çakıllara oturup beyaz dalgaların hışırtısını dinlemeye koyuldu. Sonra çakılların üstünde nal sesleri duyuldu. Medardo kıyıda at sürüyordu. Durdu, bağlarını çözdü, eğerden indi. ''Ben sana sevdalanmaya karar verdim Pamela'' dedi ona. ''Bunun için mi?'' diye hemen karşılık verdi Pamela. ''Doğadaki bütün canlıları boğazlıyorsunuz.'' ''Pamela'' diye içine çekti Vicont. ''Bunun dışında konuşacak ortak bir dilimiz yok ki. Yeryüzünde karşılaşan iki varlık hep birbirlerinin gözlerini oyarlar.'' ''Benimle gel, bu kötülüğü iyi biliyorum ben. Yanımda başka hiç kimseyle olamayacağın kadar güvencede olacaksın. Ben de herkes gibi kötülük yapıyorum. Ama başkalarından farkım, elimin keskin olması. Beni de papatyalar ya da deniz anaları gibi parçalayacak mısınız? Seni ne yapacağımı bilmiyorum daha. Kuşkusuz sana sahip olmak, aklımın ucundan bile geçmeyen şeylerin gerçekleşmesini sağlayacak. Seni şatoya götürüp orada tutacağım.'' Benden başkası görmeyecek, ne yapmamız gerektiğini anlamak, birlikte olmamızı sağlayacak yeni yöntemler icat etmek için günlerimiz, aylarımız olacak. Pamela çakıllı kumlara uzanmıştı. Medardo da yanında diz çökmüştü. Konuşurken ona neredeyse değecek gibi devinimler yapıyor ama hiç dokunmuyordu. Her şeyden önce bana ne yapacağınızı bilmek isterim. Hatta bunun örneğini şimdi gösterirseniz şatoya gelip gelmemeye karar veririm. Vicomte ince kıvrak elini Pamela'nın yanağına yaklaştırdı. El titriyordu. Okşamak için mi yoksa tokat atmak için mi uzatıldığı anlaşılmıyordu. Ama eli daha ona dokunmadan birden geri çekti. Ayağa kalktı. Şatoda istiyorum seni, dedi ata binerken. Gidip kalacağın kuleyi hazırlayacağım. Düşünmek için sana bir gün daha izin. Sonra kararını ver. Böyle dedikten sonra o kıyılardan uzaklaştı. Ertesi sabah Pamela dut toplamak için her zaman yaptığı gibi dut ağacına çıktı. Bağırıldığını duydu. Dalların titreştiğini gördü. Az kalsın korkudan yere düşüyordu. Yüksek bir dala kanatlarından bir tavuk bağlanmıştı. Tüylü, mavi, kocaman tırtıllar parçalıyorlardı tavuğu. Tam ibiğine köknarlarda yaşayan zararlı ayin böceklerinin yuvası yerleştirilmişti. Hiç kuşkusuz Vicomte'un korkunç haberlerinden biriydi bu. Pamela şöyle yorumladı. Yarın şafakta ormanda görüşelim. Bir çuval kozalak toplamak bahanesiyle Pamela ormana tırmandı. Medardo koltuk değneğine dayanarak bir ağaç gövdesinin arkasından çıkıverdi. ''Karar verdin mi?'' dedi Pamela'ya. ''Benimle şatoya gelmeye.'' Pamela çamların iğnelerinin üstüne uzanmıştı. ''Gelmemeye karar verdim.'' dedi hafif dönerek. ''Beni istiyorsanız gelip burada, ormanda bulun.'' ''Şatoya geleceksin. Oturacağın kule hazırlandı. Tek sahibi sen olacaksın.'' ''Siz beni tutsak etmek, sonra da belki tutuşturup yakmak ya da farelere kemirtmek istiyorsunuz.'' ''Hayır. Size dedim. İsterseniz sizin olurum ama burada, çamların iğnelerinin üstünde.'' Vicomte kızın başının yanına çömelmişti. Elinde bir çam iğnesi vardı. Boynuna yaklaştırdı. Çevresine dokundurdu. Pamela tüylerinin diken diken olduğunu hissetti. Ama öyle durdu. Üzerine eğilmiş Vicomte'un yüzünü görüyordu. Karşıdan da bakıldığında profil gibi duran profilini makas gibi bir gülüşün ortaya çıkarttığı yarım dişleri görüyordu. Ayağa kalktı. ''Senin şatoya kapanmanı istiyorum. Şatoya kapanmanı.'' Pamela tehlikeyi göze alabileceğini anlamıştı. Ayakkabısız ayaklarını havada oynatarak şöyle dedi. ''Burada, ormanda hayır demiyorum ama kapanmak mı? Ölürüm daha iyi.'' ''Ben seni götürmesini bilirim.'' dedi Medardo. Sanki orada bir rastlantı sonucu geçiyormuş gibi yaklaşan atın sağrısına elini koyarak. Üzengiye bastı, orman yollarına doğru mahmuzladı atını. Pamela o gece zeytin ağacı ile incir ağacı arasında gerili hamağında uyudu. Sabah korkunç bir şey oldu. Kucağında kanlar içinde bir hayvan leşi buldu. Yarım bir sincaptı. Her zamanki gibi uzunlamasına kesilmişti. Ama kızıla çalan kuyruğuna dokunulmamıştı. ''Nedir bu başıma gelen?'' dedi anasına babasına. ''Bu Vicomte yaşama hakkı tanımıyor bana.'' Anasıyla babası sincabın ölüsünü elden ele geçirdiler. ''Ama'' dedi babası, ''kuyruğu olduğu gibi bırakmış. Belki iyi bir işarettir.'' ''Belki iyileşmeye başlıyor.'' dedi anası. ''Her şeyi hep ikiye bölerdi.'' dedi babası. ''Ama sincabın en güzel yerine, kuyruğuna dokunmamış.'' ''Bu haber belki şu demek,'' dedi anası. ''İyi, güzel yanlarına dokunmayacak senin.'' Pamela ellerini saçlarının üstüne koydu. ''Neler duyuyorum anamdan babamdan. Dilinizin altında bir şeyler var. Vicomte sizinle konuşmuş.'' ''Konuşmak denmez,'' dedi baba. ''Ama gelip bizi görmek istediği, yoksulluğumuzla ilgilendiği konusunda haber saldı. Gelip seninle konuşacak olursa kovanları açıp arıları üstüne sal baba.'' ''Mastro Medardo belki yürekli oluyordur kızım,'' dedi yaşlı kadın. ''Eğer gelip sizinle konuşursa bağlayıp karıncaların oraya bırakın onu ana.'' O gece anasının uyuduğu samanlık ateş aldı, babasının uyuduğu fıçı kırıldı. Ertesi sabah iki ihtiyar bu felaketin kalıntılarına bakarlarken Vicomte çıka geldi. ''Bu gece sizleri korkuttuğum için bağışlayın,'' dedi. ''Ama konuya nasıl gireceğimi bilemiyordum. Olay şu, kızınız Pamela'dan hoşlanıyorum. Onu şatoya götürmek istiyorum. Bu nedenle kızınızı istiyorum sizden. Bütün yaşamı değişecek. Elbette sizinki de.'' ''Bizim bu işe nasıl sevineceğimizi anlarsınız efendim,'' dedi yaşlı erkek. ''Ama kızımızın huyunun nasıl olduğunu bir bilseniz.'' ''Düşünebiliyor musunuz? Kovandaki arıları size saldırtmamızı istedi.'' ''Bakın efendim,'' dedi ana. ''Sizi bağlayıp karıncalığa atmamızı istedi.'' Bereket o gün Pamela eve erken döndü. Anasını babasını bağlanmış, birini kovanlarda, birini karıncalıkta ağızları tıkalı olarak buldu. Neyse ki arılar yaşlı adamı tanıyorlardı. Karıncalar da yaşlı kadını sokacak yerde başka işler yapmışlardı. Böylece ikisini de kurtarabildi. ''Vicomte'un ne kadar iyi olduğunu gördünüz değil mi?'' dedi Pamela. Ama iki ihtiyarın niyeti başkaydı. Ertesi sabah Pamela'yı bağlayıp hayvanlarla birlikte eve kapattılar. Şatoya gidip Vikont'a eğer isterse adam gönderip kızlarını aldırtabileceğini, kızı vermeye hazır olduklarını söylediler. Ama Pamela hayvanlarla konuşmayı biliyordu. Ördekler gagalarıyla ipleri çözdüler. Keçiler boynuzlarıyla kapıyı kırdılar. Pamela en sevdiği keçiyle ördeği alıp dışarı fırladı. Ormanda yaşamaya gitti. Sadece kendisinin bir de yiyecek haber getiren bir çocuğun bildiği bir mağarada oturuyordu. O çocuk bendim. Pamela ile ormanda yaşamak çok güzeldi. Ona meyve, peynir, kızarmış balık götürüyordum. O da karşılığında bana birkaç bardak keçi sütüyle birkaç ördek yumurtası veriyordu. Sularda, ırmaklarda yıkandığında kimse görmesin diye gözcülük yapıyordum. Bazen dayım ormandan geçiyordu. Kendisine özgü üzücü biçimlerde varlığını belli etse de uzaklarda dolaşıyordu. Bazen Pamela'yı, hayvanlarını, çakılların yalayıp geçtiği oluyordu. Bazen dayandığı bir çam ağacı dibi baltalandığı için yıkılıveriyordu. Kimi kez bir su kaynağının öldürülmüş hayvan leşleriyle kirletildiği oluyordu. Dayım tek koluyla kullanabildiği oluklu bir okla avlanma adeti edinmişti. Ama vücudunun kalıntısında sanki yeni acılar kemiriyormuş gibi çok daha hüzünlenmiş, incelmişti. Bir gün Doktor Trelawney benimle çayırda dolaşırken Vicont çıktı karşımıza atıyla. Neredeyse doktoru ezerek yere düşürdü. At nalları İngilizlerin göğsünde durdu. Dayım dedi ki, ''Bir açıklama istiyorum doktor. Olmayan bacağımın çok yürümek nedeniyle ağrıdığı bir duyguya kapılıyorum. Ne olabilir bu?'' Trevane'yi her zamanki gibi şaşırıp kekeledi. Vicont atını uzaklaştırdı. Ama sorusu kafasını ellerinin arasına alıp düşünmeye koyulan doktoru etkilemişti. İnsan sağlığıyla ilgili bir konuya bu denli ilgi gösterdiğini daha önce hiç görmemiştim. Protofungo'nun çevresinde acı nane çalılıkları, biberiye çitleri yetişiyordu. Kendiliklerinden mi bittikleri yoksa kokulu bitki ekimi mi yapıldı anlaşılmıyordu. Buralarda göğsümü tatlı bir havayla doldurup geziniyor, yaşlı süt nünem Sebastiana'ya ulaşmanın yolunu arıyordum. Sebastiana Cüzamlılar Köyü'ne giden patikada gözden kaybolalı beri yetimliğimi daha sık anımsar olmuştum. Ondan hiçbir haber alamamış olmak üzüyordu beni. Galateo geçerken bir ağacın tepesine tırmanıp bağırarak süt ninemden haber soruyordum. Ama Galateo ağaçların tepesinden üstüne zaman zaman canlı kertenkele atan çocuklara düşmandı. Titrek, çınlayan sesiyle alaylı, anlaşılmaz yanıtlar veriyordu. Artık Protofungo'yu görmek merakıma bir de yaşlı süt nünemi bulabilmek eklenmişti. Durup dinlenmeden kokulu otların arasında dolaşıp duruyordum. Bir keresinde bir kekik çalılığından açık renk giysili, başı hasır çapkılı birisi çıktı. Köye doğru yol alıyordu. Yaşlı bir cüzdanlıydı. Süt nünemi sormak istedim ona. Bağırmadan sesimi duyurabilecek kadar yaklaşınca ''Hey cüzdanlı amca!'' dedim. Ama o sırada belki de sözlerimin uyandırdığı başka biri tam yanı başımda doğrulup oturdu, gerinmeye başladı. Kurumuş bir ağaç kabuğu gibi pul pul yüzü seyrek, pamuk gibi ak bir sakalı vardı. Cebinden bir düdük çıkartıp alay edercesine bana doğru çaldı. O zaman öğle sonrası güneşinin çalılara uzanmış, saklanmış cüzdanlılarla dolu olduğunu, açık renkli abalarıyla şimdi ağır ağır doğrulduklarını, ellerinde tuttukları çalgıları, bahçe aletlerini tıngırtatarak ışığa karşı Protofungo'ya doğru yola koyulduklarını fark ettim. Sakallı adamdan uzaklaşmak için geri çekilmiştim. Ama bu kez de bir defnenin dalları arasında saçlarını tarayan burunsuz bir cüzdanlıyla burun buruna gelmiştim. Çalıların arasında ne tarafa gidersem gideyim hep başka cüzdanlılarla karşılaşıyordum. Attığım adımların da hep çiçekli uçurtmalarla süslü saman damları artık yaklaşmış olan yokuşun dibindeki Protofungo'ya doğru olduğunu fark ediyordum. Cüzdanlılar arada sırada göz atarak ya da çalgılarını tıngırdatarak benimle ilgileniyorlardı. Ama bana öyle geliyordu ki yürüyüşün orta yerinde ben vardım. Beni yakalanmış bir hayvan gibi Protofungo'ya götürüyorlardı. Köyde evlerin duvarları leylak rengine boyanmıştı. Bir pencerede yüzü göğsü leylak lekeli, yarı giyinik bir kadın lir çalarak bağırdı. ''Bahçıvanlar dönüyor!'' Sonra lir çalmayı sürdürdü. Pencerelere, taraçalara başka kadınlar çıkıp çıngırak çalarak şarkı söylemeye koyuldular. ''Hoş geldiniz bahçıvanlar!'' Daracık yolun ortasından gitmeye, kimseye değmemeye çalışıyordum. Sanki bir dört yol ağzındaydım. Dört bir yanım evlerinin önüne oturmuş, yırtık, rengi atmış abalarının altında hıyarcıklar, edep yerleri seçilen, saçlarını alıçlar, manisa laleleri takılı, erkekli kadınlı cüzdanlılarla çevriliydi. Cüzdanlılar benim onuruma olduğunu sandığım küçük bir konser veriyorlardı. Bazıları yayı abartılı bir biçimde gelerek kemanı bana doğru eğiriyor, bazıları kendilerine bakar bakmaz kurbağa sesi çıkartıyor, bazıları da teller üzerine inip çıkan tuhaf kuklalar gösteriyorlardı bana. Küçük konser böylesine karışık ve uyumsuz davranışlardan, seslerden oluşuyordu ama arada bir yineledikleri bir tür nakarat vardı. Lekesiz civciv dut ağacına tırmanıp lekelendi. ''Süt ninemi arıyorum.'' dedim hızlı. ''Sebastian'ın ineği, nerede olduğunu biliyor musunuz?'' O bilgiç fesat halleriyle kahkahayla gülmeye koyuldular. ''Sebastiana!'' diye bağırdım. ''Sebastiana neredesin?'' ''Burada evlat!'' dedi bir cüzdanlı. ''Güzel evlat!'' Sonra bir kapıyı gösterdi. Kapı açıldı. Zeytin rengine çalan, belki de Kuzey Afrika Müslümanı, yarı çıplak, dövmeli, sırtında uçurtma kuyrukları bir kadın çıktı. Açık saçık bir dans yapmaya koyuldu. Daha sonra neler olduğunu pek anlamadım. Erkeklerle kadınlar birbirlerine girdiler. Sonradan eğlence alemi olduğunu öğrendiğim şeyi başlattılar. Olduğum yerde büzülmüştüm ki birden yaşlı Sebastiana bu halkayı yardı. ''Sizi gidi pisler!'' dedi. ''Hiç olmazsa bu masumu rahat bırakın.'' Elimden tutup beni çekti. Bu sırada ötekiler şarkı söylüyorlardı. Lekesiz civciv dut ağacına tırmanıp lekelendi. Sebastiana neredeyse rahibelerinki gibi açık mor bir giysi giymişti. Çizgisiz yanaklarını şimdiden lekeler çirkinleştirmişti. Süt ninemi bulduğum için mutluydum. Ama elimi tutup hiç kuşkusuz cüzdan bulaştırdığı için umutsuzluğa kapılmıştım. Ona söyledim bunu. Korkma diye yanıt verdi Sebastiana. Babam korsandı, dedem de keşiş. Hem bizim hastalıklarımıza hem mağriplerin bulaştırdıkları hastalıklara karşı şifalı otlar biliyorum. Onlar mercan köşkle epigümeciyle ovarlar kendilerini. Bense hatmi tereotu kaynatırım ağır ağır. Yaşadığım sürece cüzdan yanıma bile uğramayacak. Peki yüzündeki lekeler ne sütlü ne diye sordum. Biraz rahatlamıştım ama bütünüyle aklım kesmemişti. Reçine, benim de cüzdama yakalandığımı sanmaları için. Gel bize gidelim. Kaynattığım otlardan sıcak sıcak iç. Buralarda dolaşırken sakınımı elden bırakmamalı. Beni evine götürdü. Biraz sapa yerde kulübeydi. Tertemizdi, düzenliydi. Konuşmaya koyulduk. Peki Medardo'dan ne haber diye sordu bana. Ama ağzımı açtığımda hep sözümü kesiyordu. Vay haydut vay, vay serseri vay. Sevdalanmış mı? Vah zavallı kız vah. Ya burada olup bitenler aklınızın ucundan bile geçiremezsiniz. Öyle bir israf var ki boğazımızdan kesip Galeto'ya verdiklerimiz var ya, biliyor musunuz ne yapıyorlar burada? Zaten Galeto'nun iyilik uğramamış yanına. Kötü adam, bir sürü kötü var daha. Geceleri neler yapıyorlar? Yalnız geceleri değil, gündüzleri de. Hele kadınlar böyle yüzsüz şeyler görülmemiştir. Bari giyinip kuşanmayı bilseler. Ne gezer? Pasaklılar, pisler. Yüzlerini de söyledim zaten. Ne karşılık verdiler bana biliyor musun? Süt nineme yaptığım ziyaretten çok memnun kalmıştım. Ertesi sabah yılan balığı tutmaya gittim. Çavlanın göllerinden birine oltamı attım. Beklerken uyuyakalmışım. Ne kadar uyuduğumu bilmiyorum. Bir gürültüye uyandım. Gözlerimi açtım. Başımın üstünde kalkmış bir el, elin üstünde de tüylü, kırmızı bir örümcek gördüm. Döndüm, kara cübbesi içinde dayımdı. Korkuyla sıçradım. Tam o sırada örümcek dayımın elini ısırdı. Hızla kayboldu. Dayım elini dudaklarına götürdü, yarayı hafifçe emdi. ''Sen uyurken'' dedi, ''şu daldan boynuna zehirli bir örümceğin sarktığını gördüm. Elimi koyunca önüne soktu.'' Dediklerinin tek sözcüğüne bile inanmadım. En azından 3 kez benzer yöntemlerle canıma kıymaya kalkmıştı. Ne var ki örümcek gerçekten de elini sokmuştu. Eli şişiyordu. ''Sen benim yeğenimsin'' dedi Medardo. ''Evet'' diye yanıt verdim biraz şaşırarak. Çünkü ilk kez beni tanıdığını belli ediyordu. ''Hemen tanıdım seni'' dedi. Sonra ekledi. ''Pis örümcek. Tek elim var. Onu da zehirlemeye kalkıyorsun. Ama bu çocuğun boynu yerine benim elimi sokman daha doğru elbette.'' Dayımın böyle konuştuğunu hiç duymamıştım. Dediklerinin gerçeği yansıttığı, aniden iyi yürekli kesildiği kuşkusu düştü içime. Ama hemen kovdum bu düşünceyi. İkiyüzlülük, sahtecilik olağandı onun için. Belki de ısırığın etkisiyle çok değişmiş görünüyordu. Gergin, ürkütücü görünüşü yumuşamış, gevşemişti. Ama toz içinde her zamankinden biraz değişik üstü başı da katkıda bulunuyordu bu izlenimin uyanmasına. Kara cübbesi eteklerine yapışan çamurlarla, dikenli kestane kabuklarıyla sarkıyordu. Giysisi her zamanki kadife giysi değildi. Rengi atmış, tüylü dimidendi. Ayağında da yüksek deri çizme yerine mavi beyaz çizgili yün bir çorap vardı. Kendisiyle ilgilenmediğimi göstermek için gidip oltama bir yılan balığı takılıp takılmadığına baktım. Yılan balığı yoktu ama iğneye geçmiş elmaslı bir altın yüzük pırıl pırıl ışıyordu. Yüzüğü çıkarttım. Taşın üstünde teralbaların arması vardı. Vikont bakışlarıyla beni izliyordu. Şaşırma dedi. Buradan geçerken oltaya yakalanmış bir yılan balığının çırpınmakta olduğunu gördüm. Öyle dokundu ki bana, özgürlüğüne kavuşturdum. Sonra bu davranışımı balıkçıya verdiği zararı düşününce elimde kalan son değerli şey olan yüzüğümle bu zararı gidermek istedim. Ağzım açık kalmıştı. Medardo konuşmayı sürdürdü. Avlanın sen olduğunu bilmiyordum daha. Sonra seni otlar arasında uyurken gördüm. Ama seni görme zevki üstüne sarkmakta olan örümcek nedeniyle kaygıya dönüştü. Gerisini sen de biliyorsun. Bunları derken şişip moraran eline baktı. Üzüntülü bir biçimde. Bunların hepsi acımasız bir aldatmaca olabilirdi. Ama ben duygularının aniden değişmesinin ne kadar güzel olacağını, Sebastiana'yı, Pamela'yı acımasızlığından yaka silken herkesi ne kadar sevindireceğini düşünüyordum. Dayı dedim Medardo'ya. Burada bekle beni. Otları tanıyan Sebastiana Sütlin'e gidip örümcek ısırmasına iyi gelen otu alıp getireyim. Sütlin'e Sebastiana dedi eli göğsünün üzerinde uzanmış olan Vicont. Nasıl acaba? Sebastiana'nın cüzdama yakalanmamış olduğunu söylemek istemedim. Şöyle böyle demekle yetindim. Bu garip olaylar konusunda ne düşündüğünü Sebastiana'ya sormak isteğiyle fırlayıp koşmaya başladım. Sütlüne'yi kulübesinde buldum. Koştuğum, sabırsızlandığım için soluk soluğaydım. Olayları karışık bir biçimde aktarabildim. Ama yaşlı kadın Medardo'nun iyiliksever davranışlarından çok örümcek ısırmasıyla ilgilendi. Kırmızı bir örümcek mi dedin? Hangi otun iyi geldiğini biliyorum. Bir oduncunun kolu şişmişti bir keresinde. İyi yürekli mi olmuş diyorsun? Ne söyleyeyim bilmiyorum ki. Zaten hep öyle bir çocuktu. Huyunu bilip ona göre davranmak gerek. Nereye koydum o otu? Bir paket yeter. Çocukluğundan beri ele avuca sığmazdı Medardo. Otu buldum. Bir küçük torba ayırmışım. Hep böyleydi. Bir yerini acıtınca süt nünesine gelir ağlardı. Isırık derin mi? Sol eli böyle şiş dedim. Çok yaşa sen çocuk diye güldü Sidney'im. Sol eliymiş. Mastro Medardo'nun sol eli var mı? Bohemya'da Türklere bırakmadı mı şeytan görsün suratlarını, vücudunun sol yarısını bıraktı orada. Doğru dedim ama o oradaydı. Ben de böyle duruyordum. Elini şöyle uzatmıştı. Nasıl olur peki? Artık sağla solu ayırt edemiyor musun dedi süt ninem. Oysa 5 yaşındayken öğrenmiştin sağını solunu. Kafamı toparlayamıyordum bir türlü. Kuşkusuz Sebastiana'nın hakkı vardı. Ama ben de tam tersini anımsıyordum. Hadi ona şu otu götür şimdi dedi süt ninem. Koşarak fırladım. Soluk soluğa çavlana geldiğimde dayım yoktu. Çevredeki her yere baktım. Şişmiş zehirlenmiş eliyle ortadan yok olmuştu. Akşam oluyordu. Zeytin ağaçlarının arasında dolaşıyordum. Birden bir kıyıda kara cübbesiyle ayakta bir kütüğe dayanmış gördüm onu. Sırtı bana dönüktü. Denize bakıyordu. Korkmaya başladığımı hissettim. Zorlukla alçak sesle ''Dayı, ısırık için otu getirdim.'' demeyi başardım. Yabanıl bir bakış takınmış yarım yüzünü hemen geri döndürdü. ''Ne otu ne ısırığı?'' diye bağırdı. ''Şifalı ot.'' dedim. Önceki yumuşak bakış kaybolmuştu. Geçip gitmişti. Gergin gülümseyişiyle ağır ağır eski haline dönüyordu. Belli ki iki yüzlük etmişti. Peki aferin şu kütüğünü oyuğuna koy. Sonra alırım dedi. Dediğini yapıp elimi oyuğa soktum. İçi eşek arısı yuvasıymış. Hepsi üstüme doğru uçmaya başladı. Peşimde sürü koşmaya başladım. Kendimi çavlana attım. Suyun dibinden yüzerek eşek aralarından kurtulmayı başardım. Başımı kaldırınca uzaklaşan Vicont'un ürkütücü kahkahasını duydum. Bir kez daha bizi aldatmayı başarmıştı. Ama bir sürü şeyi anlayamıyordum. Bu konuda konuşmak için Doktor Trelawney'e gittim. İngiliz mezarcının evinde bir küçük kandilin ışığında insan anatomisiyle ilgili bir kitabın üstüne eğilmişti. Az rastlanır bir durumdu.